Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'dan merhaba. Bugün 6 Kasım 2014 Perşembe. Dış politika gündeminin nabzını tutan, haftanın sıcak gelişmelerinin perde arkasını aralayan Dünya Gündemi programımıza hoş geldiniz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu. Hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Sevgili dinleyenler, bir haftanın ardından yeniden beraberiz. Bu haftaki programımızda yine yoğun bir gündemle karşınızda olacağız. İslam dünyasının kendi sorunlarıyla boğuşmasını fırsat bilen İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonu bu hafta ele alacağımız en önemli gündem başlığımız olacak. 47 yıl sonra Mescid-i Aksa'ya giren İsrail askerlerinin terörünü konuşacağız. Özellikle Doğu Kudüs'te ne olup bittiğini, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonunun nedenlerini, Netanyahu hükümetinin asıl hedefinin ne olduğunu, Arap kamuoyunun tepkisizliğinin nedenlerini ve bundan sonraki süreçte bölgeyi neler beklediği gibi soruların cevaplarını konunun uzmanı ismiyle masaya yatıracağız. Programımızda ele alacağımız bir diğer konu, Obama'yı topal ördek konumuna düşüren ABD'deki ara seçimler olacak. Amerika'daki ara seçimler cumhuriyetçiler için beklenenden büyük bir zaferle sonuçlandı. Temsilciler Meclisi'nden sonra Senato'yu da kaybeden demokratlar sonuçtan Beyaz Saray'ı sorumlu tuttu. Obama da kongreyi yitirmiş ve bir daha seçime şansı olmayan bir başkan olarak geri kalan son 2 yılında resmi olarak bir topal ördek konumuna düştü. Demokratların yenilgisiyle sonuçlanan seçimlerin Amerika'nın dış politikasına yansımalarını değerlendireceğiz. Kongre seçimlerinden çıkan sonucun ABD'de önemli değişiklikleri beraberinde getirmesi bekleniyor. Seçimlerin Türkiye-ABD ilişkilerine etkileri merak edilen konuların başında geliyor hiç kuşkusuz. Ele alacağımız bir diğer konu petrol fiyatlarındaki düşüş olacak. Düşüşün nedenleri ve küresel çaptaki ekonomik ve siyasi yansımalarını değerlendireceğiz. Ne oluyor da petrol fiyatları düşüyor? Petrol fiyatlarındaki hızlı gerileme hayra mı yoksa şerre mi alamet? Bu gibi soruların cevaplarını bulmaya çalışacağız. Bir diğer gündem başlığımız Avrupa Birliği ve ABD arasında devreye girecek olan Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması'nın Türkiye üzerindeki etkileri olacak. Evet, haftanın öne çıkan dış politika gelişmelerini değerlendirdiğimiz, dünyanın gündemini gündeminize taşıyan Dünya Gündemi programımız başlıyor.
Dünya Gündemi Başlıyor.
Sevgili dinleyenler, yeniden merhaba. Bu hafta programımızın birinci bölümünü İsrail'in Filistin'deki provokasyonuna tahsis edeceğiz. Orta Doğu'daki karışıklığı fırsat bilen İsrail uzun zamandır başta Doğu Kudüs ve özellikle de Mescid-i Aksa'ya yönelik taciz ve tahriklerini son bir haftada zirveye ulaştırmıştı. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı basan 300 İsrail askeri avluda başlayan saldırıyı cami içine kadar taşıdı. Mihrabı çiğneyip Kur'an-ı Kerimleri yere atan İsrail askerlerine Filistinliler büyük tepki gösterdi. Sevgili dinleyenler, ifade ettiğimiz gibi aslında Mescid-i Aksa'ya yönelik tacizler yeni değil. Yahudi yerleşimciler ve İsrailli yetkililer uzun zamandır Aksa Kulyesi içerisine girerek cami cemaatini ve eğitim gören öğrencileri taciz ediyorlardı. Müslümanların karşı çıktığı bu tür ihlaller nedeniyle Mescid-i Aksa'da sık sık gerginlikler yaşanıyordu. Çarşamba günü İsrailli radikal bir grubun çağrısı üzerine sabah erken saatlerde çok sayıda Yahudi yerleşimci Mescid-i Aksa'ya girmiş ve karşı koymaya çalışan Müslümanlarla İsrail askerleri arasında çatışmalar çıkmıştı. Mescid-i Aksa'nın yönetimini üstlenen İslami Vakıflar Dairesi Müdürü Azzam Hatib'in yaptığı açıklamaya göre yaklaşık 300 İsrail askeri Mescid-i Aksa'yı bastı. Askerlerin bir kısmı kıble mescidinin içinde mihrap ve minberin yer aldığı bölgeye postallarıyla girdiler. İsrail askerlerinin 1967'den beri ilk kez mescidin içine postallarıyla girdiğini kaybeden Hatip, "Bu çok tehlikeli bir adım, daha önce olmamıştı, kabul edilemez bir durum, İsrail bunun sonuçlarına katlanacaktır" açıklamasında bulundu. Cuma namazlarında imam, Mescid-i Aksa Külliyesi'nin kıble tarafında yer aldığı için kıble mescidi olarak tanımlanan bölümdeki mihrabı kullanıyor ve cemaat oradaki kubbenin altından itibaren saf tutuyor. Mihrabın hemen bitişinde yer alan Selahaddin Eyyubi'den kalma minber, 1969 yılında radikal Yahudiler tarafından yakılmış, 38 yıl aradan sonra minberin bir benzeri Türk Kundekarı ustaları tarafından tekrar yapılarak 2007'de yerine konulmuştu. Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler içinde kıble mescidi ile Kubbetü Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun bulunduğu Mescid-i Aksa Külliyesi'nin altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu inancıyla bu alanda kazı çalışmaları yapıyor. Geçtiğimiz hafta Doğu Kudüs'te bir hahama suikast girişiminin ardından İsrail olayın sorumlusu olmakla suçladığı Filistinli Mu'tez Hicazi'yi öldürmüş ve Mescid-i Aksa'yı Müslümanlara tamamen kapatmıştı. Yoğun baskılar üzerine kararından geri adım atan İsrail sadece 50 yaşın üzerindeki kişilerin girişine izin veriyor. Sevgili dinleyenler, İslam dininin en büyük üç kutsal mekanından biri olan Mescid-i Aksa, tarih boyu birçok işgal ve savaş gördü. Durum bugün de farklı değil aslında. Filistinler, Beytül Mukaddes'i teslim etmemek için İsrail'e karşı direniyorlar. Müslümanlar için önemli Mescid-i Aksa çünkü Kudüs'teki Eskişehir'de bulunan Mescid-i Aksa ve çevresi Kur'an-ı Kerim'de mukaddes olarak tanımlanıyor. Buraya Beytül Mukaddes ya da Beytül Makdis de deniyor. Mekke'deki Kabe ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'den sonra İslam dininin üçüncü kutsal mekanıdır Mescid-i Aksa. Müslümanların Kabe'den önceki ilk kıblesi de burasıydı. Hazreti Muhammed zamanında Mekke'ye en uzak mescid olduğu için en uzaktaki mescid anlamında Mescid-i Aksa adı verilmiştir. Yaklaşık 144 dönümlük Harim-i Şerif'in içinde yine Müslümanlar için kutsal sayılan Kubbetü Sahra ve Yahudilerin ağlama duvarı, Müslümanların Burak duvarı dediği duvarla ile birlikte yer alıyor. Mescid-i Aksa kimin kontrolünde? Doğal afet ve saldırılarda defalarca yıkıma uğrayan mescit, tarih boyunca Kudüs'ün ele geçirilmesiyle Hristiyanlar, Eyyubiler, Osmanlılar, Ürdün ve İsrail arasında el değiştirdi. Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu tüm kutsal mekanlar 1924'ten beri Ürdün'ün himayesinde. Bu mekanlarla ilgili her türlü kararı Ürdün Kutsal Değerler Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Dairesi veriyor. Mescid-i Aksa'nın çevresindeki güvenlikten ise 1967'deki 6 gün savaşlarında Kudüs'ün kontrolünü ele geçiren İsrail ordusu sorumlu. 2000 yılındaki ikinci intifadadan önce öğle saatlerine kadar turistlere açıktı. İsrail'de hiç de azımsanmayacak geniş bir çevre intifadadan sonra sadece ibadet için açılan Mescid-i Aksa'nın kontrolünü tamamen ele geçirmek istiyor. Likud Partisi'nden radikal görüşleriyle bilinen bir milletvekili Şubat 2014'te Mescid-i Aksa'da Ürdün yerine İsrail'in egemenliğine kabul edilmesini öngören bir tasarı sundu. Tasarının kabul görmesi beklenmiyor ancak Ürdün yine de tepki göstererek 1994 yılında İsrail ile imzaladıkları barış anlaşmasını yeniden gözden geçirebileceklerini açıkladı. Ürdün parlamentosu çarşamba günü Kral Abdullah'a sunulmak üzere İsrail'in Ürdün Büyükelçisi'ni sınır dışı ettirilmesi için bir karar tasarısını onaylamıştı. Sevgili dinleyenler, Mescid-i Aksa'ya yönelik bu kısa bilgilendirmenin ardından bölgede neler olup bittiğini Filistin'deki gelişmeleri yakından takip eden uzman bir isimle değerlendireceğiz. Sayın gazeteci yazar Ahmet Varol telefonumuzun diğer ucunda bizleri bekliyor. Ahmet Bey merhabalar.
Merhaba.
Programımıza hoş geldiniz. Çok hoş teşekkür bulduk, ediyoruz tam. Şimdiden bir yapacağınız katkılarınızdan dolayı. Ahmet Bey sizinle işgal altındaki topraklarda İsrail yönetiminin provokasyonlarını konuşmak istiyoruz. Malumunuz İsrail yönetimi özellikle de Doğu Kudüs'te bir süredir provokatif eylemlerine hız vermiş durumdaydı. Mescid-i Aksa etrafında bir kriz çıkarmak için büyük bir çaba içerisindeydi adeta. Nihayetinde bu krizi çıkartmış durumda. 47 yıl sonra Mescid-i Aksa'nın içerisine kadar girdiler. Müslümanların ilk kıblesinde bir anlamda terör estirdiler. Öncelikle Mescid-i Aksa'ya yönelik bu saldırının gerekçesiyle başlayalım. Ardından genel anlamda Kudüs'te neler olup bittiğini, İsrail'in tam olarak ne yapmak istediğini sorgulayalım istiyoruz. Sözü size bırakıyoruz.
Evet. Şimdi İsrail'in Kudüs'ü işgal ettiği 1967 Haziran'dan bu yana Mescid-i Aksa üzerinde zaten çeşitli taktikleri, oyunları var. 1969 yılında işte bir Yahudi provokatör tarafından Mescid-i Aksa'da yangın çıkarılmıştı ve bu yangında meşhur işte şey Nurettin Zengi minberi yakılmıştı ve şimdi şeyde de Mescid-i Aksa'da büyük tahribat olmuştu. Sonrasında da Mescid-i Aksa'nın işte daha önce yerinde Siyon Mabedi veyahut da Süleyman heykeli adını verdikleri bir Yahudi mabedi bulunduğunu ve onu yeniden işgal affedersiniz, onu yeniden inşa etmek istediklerini çeşitli şekillerde dile getirdiler ve bu amaçla zaten bir takım örgütler işte yani provokatif amaçlı kuruluşlar ortaya çıkarmışlardı ve bu örgütleri, yani bunlar aslında terör örgütleriydi ama normalde Filistin topraklarındaki işgal yönetimi bunlara meşruiyet kazandırmaya çalışıyordu, bir yasallık kazandırmaya çalışıyordu. İşgal yönetiminin sağladığı imkanlarla bu terör örgütlerine yasal bir statü kazandırılıyordu ve o statüyle zaman zaman Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenliyorlardı ve son zamanlarda bu baskınların sayısını, oranını arttırmaya başladılar. Bunun iki önemli sebebi var bizim gördüğümüz kadarıyla. Birincisi, Gazze'ye yönelik saldırılarında ciddi bir direnişle karşılaşmaları ve bu direnişten dolayı Gazze ile ilgili planlarını gerçekleştiremeyip Filistin direnişinin şartlarını kabul ederek ateşkese razı olmak zorunda kalmalarıydı. Ve işte bu ateşkese razı olduktan sonra onun intikamını Mescid-i Aksa'dan ve Kudüs'ten almak amacıyla Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki provokatif faaliyetlerini artırmışlardı. İkinci önemli sebep ise, yani şu an İslam aleminde çeşitli şeylerin, olayların yaşanması sebebiyle İslam dünyasının biraz kendi iç meselelerine dönmüş olmalarını bir fırsat olarak değerlendirip Mescid-i Aksa ile ilgili asıl hedefin zeminini hazırlamak. Yani Mescid-i Aksa ile ilgili asıl hedef ise şudur. Burası Filistin davasına, Kudüs davasına öncelik kazandıran bir mekandır.
Evet.
Çünkü hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin İsra ve Miraç mekanı olarak hem de Müslümanların ilk kıblesi olarak ehemmiyet verilmekte ve bu ehemmiyetinden dolayı Kudüs'ün, Filistin'in yeniden işgalden kurtarılması bilinci Müslümanlar arasında canlı tutulmaktadır. İşte bu köprüyü ortadan kaldırmak istiyorlardı. Mescid-i Aksa eğer ki tamamen ortadan kaldırılır ve orası bir Yahudi mabedine dönüştürülürse zamanla Müslüman halklar bu şeyi, bu Kudüs davasını gündeminden çıkarırlar. İşte tıpkı Endülüs gibi unutulur şeklinde bir anlayışla yaklaşılıyor idi. Yani Yahudilerde böyle bir beklenti vardı. Yani o şey Süleyman mabedi ve Siyon mabedi şeyleri, iddiaları tamamen bu hedefe yönelik olarak uydurulmuş efsanelerden kaynaklanıyordu. Yoksa orada yani bir Yahudi mabedi olduğu iddiası tamamen saçmadır. Çünkü Hazreti Süleyman'ın inşa etmiş olduğu mabet de bir Mescid-i Aksa'dır.
Evet.
Ondan önce de burada zaten bir Mescid-i Aksa vardı. Ve bunların hepsi tevhid inancı üzere kurulmuş mescitlerdi. Tıpkı şeydeki Mekke'deki Kabe'nin statüsü gibi. Yani nasıl Kabe tevhid inancı üzere Müslümanların bir buluşma noktası olarak inşa edildiyse, aynı şekilde tarihte Mescid-i Aksa her zaman tevhid inancının bir davet merkezi olarak, bir dava, bir ibadet merkezi olarak inşa edilmiştir. Hiçbir zaman bir Yahudi mabedi olmamıştır.
Evet.
Ama bu özelliğini tabii Yahudiler nazar dikkate almazlar. Ondan dolayı buranın asıl şeyinin asıl şeklinin Yahudilere ait olduğunu iddia ediyor ve bu iddiadan yola çıkarak Mescid-i Aksa'yı ortadan kaldırmak istiyorlar ama asıl amaçları Mescid-i Aksa'nın İslam dünyasıyla olan bağını işte Kudüs ve Filistin davası olarak kullanmalarının önüne geçmek.
Evet. Ahmet Bakın, Bey, araya gireceğim ama şimdi bu dile getirdiğiniz İsrail'in provokasyonlarının arkasındaki tarihi gerekçelerinin yanı sıra konjektür olarak da yaklaşımlar söz konusu. Mesela Avrupa ülkelerinin ardı ardına Filistin devletini tanıma kararlarının son yaşanan olaylardaki etkisinin altı çiziliyor. Ne dersiniz? Yani İsrail'in son provokasyonlarına buna bağlayanların haklılık payı noktasında.
Şimdi bunun belli bir payı var tabii. Yani bu tamamen Avrupa ülkelerinin yaklaşımlarına tepki olduğu söylenebilir. Ama Mescid-i Aksa'ya yönelik provokatif faaliyetlerde artış Avrupa ülkelerinin bu çıkışlarından önce başladı.
Evet.
Dolayısıyla onu göz önünde bulundurmak lazım ve bizim dediğimiz o iki etken Avrupa ülkelerinin şeylerinden yani tavırlarından daha etkili bir işte, bilhassa şeydeki işte Gazze'deki yenilgilerinden sonra şiddet arttı. Kudüs'teki o provokatif eylemlerde artış oldu. Dolayısıyla bu Gazze'nin tesiri olmuştur. Yani bir intikam amacı burada öne çıkmaktadır. Bir de İslam dünyasının şu anki içe dönüklüğü, yani kendi iç meseleleriyle işte Suriye'deki zulmün hala devam ediyor olmasından dolayı, yani Suriye'nin bir bakıma İslam dünyasını kilitlemesi, sonra diğer ülkelerdeki sıkıntılar ve buralardaki diktat rejimlerinin hakimiyetlerini sürdürebilmek için küresel emperyalizmle işbirliği yapması ve bu küresel emperyalizmle olan işbirliğinin aynı zamanda Siyonist işgalle işbirliğine de dönüşebilmesi. Mesela bugün Mısır'daki junta rejimi Siyonist işgalcilerin hatırına Gazze'nin önüne 13 kilometre uzunluğunda ve 500 metre eninde tampon bölge oluşturuyor. Ve bu tampon bölgenin asıl amacı Siyonistlerin güvenliğidir. Yani Mısır'ın güvenliğiyle hiçbir alakası yoktur. Mısır'ın güvenliği tamamen burada uyduruk bir gerekçe olarak kullanılıyor. Asıl gerekçe Siyonistlerin güvenliğidir. Hani işte bütün bu işbirlikleri Siyonistleri cüretlendirdi. Avrupa ülkelerindeki bu çıkışlar biraz bu dediğim gelişmelerle paralel oldu. Yani şeyden sonra işte Gazze'deki saldırılardan sonra bilhassa Batı Yaka bölgesinde ve Kudüs'te Yahudileştirme faaliyetinin de artması. Sadece Mescid-i Aksa'ya yönelik provokatif saldırılar değil. Yani o bölgedeki Yahudileştirme faaliyeti, Müslümanların topraklarına ve evlerine el konulması, evlerinin yıkılması, o yıkılan evlerin yerine Yahudiler için evleri inşa edilmesi, bunlar Avrupa ülkelerinde tepkiye neden oldu. Şimdi Siyonistlerin de bir teorisi var. Yani bir konuda eğer güç, yani bir miktar kullandığın zaman yeterli olmadıysa daha fazlasını kullan. Yani Siyonistlerin mantığın felsefesi bu güç felsefesine dayanmaktadır. Yani birazı yetmezse fazlasını. İşte şeyde de bunu yaptılar. Gazze'de de bunu yaptılar. Ama Gazze'de kullandıkları güç aleyhlerine döndü. Ve en sonunda kendileri kan kaybetmeye başladıklarını ve artık bu şey karşısında, bu güç kullanım karşısında kendi güçlerinin erimeye başladığını anlayınca ateşkese razı oldular. Aynı şey Kudüs için de geçerlidir. Aslında Siyonistler burada güç yoluyla daha fazlasını kullanarak, provokatif eylemlerin şiddetini artırarak burada hakimiyetlerini güçlendireceklerini zannediyorlar. Ama bu ateş kendi taraflarına dönüyor. Evet. Dün mesela iki tane önemli eylem gerçekleştirildi ve bu eylemlerde bilindiği üzere Siyonistler önemli ciddi kan kaybettiler ve bu Siyonistlerde önemli bir korkuya da neden oldu. Araçlarla yapılan şehadet eylemleri. Evet. Ve dün Kudüs'te gerçekleştirilen eylemde Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıların bir neticesiydi. Hı hı. Ve bu onlar da ölüm korkusunun artmasına neden olacaktır ki bu korku Siyonistlerin o ateşin altında kalmaları açısından son derece önemli bir korku.
Evet. Ahmet Bey, şimdi Arap rejimlerinde genelde Filistin'deki olup bitenlere karşı bir kanıksama söz konusu. Ama söz konusu olan Mescid-i Aksa olduğu zaman bile mi bu durum devam ediyor? Son Mescid-i Aksa'ya yönelik mütecaviz saldırıdan ardından Arap kamuoyundaki tepkilere ilişkin bir tespitiniz var mı? Arap dünyası Filistin tarafından Filistinlere yönelik bu mütecaviz şeye karşı nasıl bir tepki ortaya koydular?
Tabii Arap dünyasında kamuoyunun şeyinle yani duruşuyla hakim sistemlerin duruşunu aynı yere koyamayız. Birbirine farklıdır ama hakim sistemler ne yazık ki o kamuoyundaki duyarlılığın sokağa yansımasını engelliyorlar. Meydanlara yansımasını engelliyorlar. Yani, şimdi şeye gelince yani bu yönetimler, hakim sistemlerin durumuna gelince bu sistemler de bir varlık mücadelesi içerisindeler ve halklarından kopuk olduklarını biliyorlar. Halklarından bir destek alamadıkları için uluslararası güçlerden, küresel güçlerden destek almaya çalışıyorlar. Küresel güçlerden alacakları desteğin de bir bedeli olduğunu, bir karşılığı olduğunu biliyorlar ve bu karşılık içerisinde şeyleri yani İslam dünyasının kalbine saplanmış o hançere razı olmaları ve hatta onu himaye etmeleri, yani Siyonist işgale razı olmaları ve ona yönelik tehlikelerin de önüne geçmeleri. Maalesef işte böyle bir şeyle tenakuzla karşı karşıyayız. Yani halkların duruşuyla yönetimlerin duruşu arasında bir tenakuz var. Ve bu tenakuz zaten Arap Baharı dediğimiz o şeylerin ayaklanmalarının patlak vermesine neden oldu. Ama Suriye'deki kilitlenme o şeyin halkların özgürlük mücadelesinin önünü de kesti. Tabii sadece Suriye'de olmadı bu. Yani bu engel o bir tıkanmaya yol açtı. Eğer ki Suriye'de bu tıkanma olmasaydı bu mücadelenin diğer diktatör rejimlerine karşı da devam edeceği tahmin ediliyordu.
Evet.
Onun için şu an Arap dünyasında maalesef yönetimler Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya sahip çıkma konusunda hiçbir duyarlılık, hiçbir tavır ortaya koymadı. Bilhassa mesela Ürdün. Normalde Ürdün'ün uluslararası anlaşmalarına göre şeyi var. Mescid-i Aksa üzerinde bir yetkisi var. Yani Ürdün Mescid-i Aksa ile ilgili bütün şeyler, sorumluluklar, yetkiler Ürdün'e aittir. Yani eğer ki Siyonistler Mescid-i Aksa'nın içerisinde askerleriyle giriyor, postallarıyla minberi kirletiyor, orada kadınlara saldırıyor. Bütün bu şeyleri, iğrençlikleri yapabiliyorsa Ürdün'ün buna itiraz edebilmesi gerekiyor. Çünkü bu konuda zaten Ürdün'ün bir anlaşması var.
Evet.
Ve bu haklarını bile kullanmadı yani Ürdün.
Ahmet Bey, son olarak malum Ariel Sharon'un Aksa'ya yönelik tahrikinin ardından ikinci intifada başlamıştı. Bundan sonraki süreçte yeni bir intifada beklenebilir mi?
Yani zaten şu anda böyle bir intifadanın başladığı da söyleniyor. Çünkü yani dün de iki önemli eylem gerçekleştirildi. Siyonistlerin şeylerine, o askeri gruplarına ve polis gruplarına karşı ve yer yer çatışmalar da yaşanıyor. Mescid-i Aksa ile ilgili birçok şeyler, Kudüs içerisinde muhtelif faaliyetler oldu. Bu Cuma günü de zaten tüm Batı Yaka bölgesinde Mescid-i Aksa'ya destek günü olarak çeşitli eylemler düzenleneceği açıklandı. Ve dün Kudüs'te gerçekleştirilen eylemleri Filistin İslami Direniş Hareketi üstlendi. Bu da gösteriyor ki yani Mescid-i Aksa'ya yönelik bir şey, yani provokasyon ve Mescid-i Aksa'yı yakma amaçlı ateş Siyonist işgalcilerin üzerine dönecektir. Ve Filistin halkı her ne pahasına olursa olsun bu kutsal mekanı korumak için canını da feda etmekten çekinmeyecek.
Ahmet Bey, çok teşekkür ediyoruz yaptığınız katkılardan dolayı.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
Gazeteci yazar Ahmet Vorol Bey'in bu önemli değerlendirmeleriyle haftanın öne çıkan dış politika gelişmelerini değerlendirdiğimiz programımızdaki birlikteliğimiz sürüyor. Programımızın ikinci bölümünde her zaman olduğu gibi bizlere Marmara Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Halil Kurt Bey eşlik edecekler. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Sevgili dinleyenler, bu bölümümüzde 3 konuya eğileceğiz inşallah. İlki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ara seçimler olacak. Irak ve Afganistan işgalleri ve kötü bir ekonomiyle Amerikan halkının ve dünyanın tepkisini çeken eski ABD Başkanı George Bush'a tepki olarak yükselişe geçen demokratlar ve onların adayı Barack Obama'nın tarihi bir hezimeti yaşadı bu hafta içerisinde. Obama görev süresinde olmasına 2 yıl kala yapılan ara seçimlerde Senato ve Temsilciler Meclisi'nde büyük çoğunluğunu tamamen Cumhuriyetçilere kaptırdı. ABD'deki ara seçimlerde Cumhuriyetçiler Kongre'nin üst kanadı olan 100 sandalyeli senatoda 52 vekile ulaştı. Bu 1946 yılından bu yana en yüksek oranı ifade ediyor. Cumhuriyetçiler 435 sandalyeli temsilciler meclisinde de vekil sayısını 10 artırarak 235'e ulaştı. Ara seçimlerde kurulan vali sandıklarında da Cumhuriyetçiler demokratlardan 4 valilik kaptı. Seçimlerin Obama yönetimine maliyeti ne olacağını tartışacağız inşallah. Seçimin bir başka sonucuysa Senato'daki Şahin kanat olarak bilinen ve dünyadaki krizlere askeri müdahaleyi savunan senatörlerin sayısının 60 olması gösteriliyor. Ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin zaferi elde etmesiyle birlikte Amerikan siyaseti de yeni çıkmazlara yelken açacağı yorumları yapılıyor siyasi analizlerde. Seçim sonuçları ABD'nin dış politikasına da önemli yansımaları olacak. Bu yönde de beklentiler var. Obama'nın Suriye, İran, Rusya, Çin politikalarını eleştiren ve dünya sahnesindeki birçok konuda yönetimi yavaş davranıp olayları geriden takip etmekle suçlayan Cumhuriyetçilerin yeni dönemde Kongre'de çoğunluk olma avantajlarını da kullanarak Obama'ya baskıyı artıracakları ifade ediliyor. Bu noktada ya Obama ve Kongre çekişmesi konusunda ortak bir noktada buluşacak ya da 2 yıl boyunca Amerikalılar işlemeyen bir siyasi sistemle karşı karşıya kalacaklar. Cumhuriyetçilerin güç kazanması, Cumhuriyetçilerin istediği gibi Amerika'nın Orta Doğu'daki askeri varlığını artırabileceğinden seçim Türkiye açısından da önemli bulunuyor. Sevgili hocam, ABD'deki ara seçimini değerlendirmeden önce isterseniz Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim sistemine ilişkin bir bilgilendirmede bulunmanızı istirham ederek başlayalım. Yani Temsilciler Meclisi ve Senato'nun işleyişi, görev ve yetkileri vesaire, bu konuda çok fazla bilgi sahibi değiliz açıkçası kamuoyu olarak. Dilerseniz buna ilişkin bir bilgilendirmede bulun. Çünkü böyle 2 yılda bir sanki seçim oluyormuş gibi bir algı oluşturuyor.
Aslında oluyor.
Oluyor.
2 yılda bir seçim oluyor.
Seçim oluyor. Bir bilgilendirmede bulunalım. Ondan sonra seçim sonuçlarının yansımalarını konuşuruz inşallah.
Kısaca bilgilendirecek olursak, Amerika Birleşik Devletleri 50 eyaletten oluşan federal bir yönetim biçimi ve yasama, yürütme, yargı organı var, tıpkı Türkiye'de olduğu gibi.
Evet.
İşte bütün 50 eyaletin içerisinde de Washington DC diye bir ayrıca başkent var. Yasama organı bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin karşılığı olarak orada 2 tane. Tıpkı bizim bu 61 anayasasında 60 ile 80 arasında yönettiğimiz gibi senatörler ve milletvekilleri vardı. Amerika'da da sistem aynen öyle. Burada Temsilciler Meclisi dediğimiz meclis 435 temsilciden oluşuyor ve 2 yıllığına seçiliyor, bakınız. Yani 2 yıllığına seçildiği için dolayısıyla bu Temsilciler Meclisi'ne sürekli olarak 2 yılda bir hem ara seçim falan değil, normal seçim oluyor. Bir diğer konu, her eyaletten en az bir, nasıl ki bizim 81 vilayetin her en az bir milletvekili çıkarıyor ve İstanbul çok çıkarır, Bayburt bir tane çıkarır. Orada da büyük eyaletler nüfusuna göre fazla temsilci gönderirler. Evet. Bu seçim sistemine göre 25 yaş üzeri ve 7 yıl ABD vatandaşı olan herkes burada seçilme hakkına sahiptir. Senato ise az önce sizin de belirttiğiniz gibi 100 senatörden oluşuyor. Fakat bunlar 6 yıl görev yapıyorlar. Ve mesela bu seçimde o 100 senatörden yaklaşık olarak 36 tanesi yenilendi. Yani kademeli olarak her 2 yılda bir senatörlerin 1/3, Temsilciler Meclisi'nin tamamı, 4 yılda bir de başkan seçiliyor. Dolayısıyla bizim ara seçim dediğimiz seçim aslında hem Temsilciler Meclisi'nin hem de Senato'nun bir kısmının yenilendiği bir sonraki iki yılda da başkanın değiştiği bir seçim sistemidir. Dolayısıyla bu dengeleri büyük ölçüde değiştirebilecek bir yapıya sahiptir.
Peki yönetim üzerindeki ağırlıkları noktasından
şöyle
baktığı zaman?
Şöyle söyleyelim. Mesela başkan tarafından yapılan atamalar. Obama devlet başkanı, başkanlık sistemi. Diyelim ki kabineye bakan atıyor. Yahut da federal hakimleri atıyor. Yani bizdeki gibi böyle HSYK falan değil. Direkt hakimleri başkan atıyor. Büyükelçilerin atamasında bu her iki meclisin onayından geçmesi lazım.
Evet.
Onayından geçmediği zaman başkan atadığı atamayı atadığıyla kalıyor. Bir diğer konu, başkanın ise diyelim ki demokratlar şeyi kaybetti. Temsilciler Meclisi ve Senato'da çoğunluğu kaybetti şu anda. Hiçbir yasa çıkaramıyor. Fakat onların çıkardığı yasayı da bu defa Obama'nın veto etme hakkı var. Ancak ikinci bir defa bizde nasıl Cumhurbaşkanı meclise tekrar görüşülmek üzere gönderiyor. Fakat Amerikan sisteminde ikinci bir defa başkan gönderdiği zaman 3/2 çoğunlukla kabul edilirse geçiyor. Edilmezse dolayısıyla Obama'nın da her iki meclisi kilitleme yetkisi var. Yani karşılıklı birbirlerine çek etme kuralı üzerine bir Amerikan sistemi vardır ve bu 1776'dan beri devam ediyor.
Evet.
Yani oturmuş bir sistem. Yani başkan veto yetkisi var. Diğerlerinin ise başkana iş yaptırmama yetkisi var.
Bu kısa bilgilendirmeden sonra isterseniz ilave edeceğiniz yoksa bu teknik mevzuya ilişkin dilerseniz seçimin muhtemel sonuçlarının yansımalarını hem Amerikan kamuoyunda hem de uluslararası düzeydeki yansımalarını değerlendirelim. Belki ondan önce demokratların kaybetme sebebine ilişkin sizin değerlendirmenizi alalım.
Şöyle ifade edelim. Demokratlar dediğimiz kesim Amerika Birleşik Devletleri'nde işte New York, Los Angeles, San Francisco gibi büyük şehirlerin kenarında bizim varoş dediğimiz bölgelerde sonradan göçle gelmiş ücretli çalışan insanların çoğunluğu teşkil ettiği bir seçmen kitlesi vardır demokratların. Cumhuriyetçiler ise daha çok Amerika'nın o beyaz Anglo-Sakson zengin kesimi, büyük tarım çiftlikleri olan petrol şirketleri, silah şirketleri vesaire. Bunlar da cumhuriyetçilerin daha çok oy aldığı eyaletler ve seçmen kesimidir Amerika'da geleneksel olarak. Fakat Amerika silah baronlarının, petrol şirketlerinin çok kar amacı hırsıyla Afganistan'a ve Irak'a açtığı savaşlardan sonra dünyada çok kötü bir imaj edinmişti. Biraz o imajı düzeltmek adına demokratlar seçimi kazandı. Fakat Obama'nın tabiri caizse polyannacılık oynaması, yani böyle etliye sütlüye dokunmadan Orta Doğu gibi bir coğrafyada hem siz ana iskeleti deviriyorsunuz, kolonları, kirişleri yıkıyorsunuz ana gövdenin. Ondan sonra o enkazın içerisinde de ben hiçbir şeye karışmıyorum dediğin zaman çıkan sonuç
bu oluyor.
Bu oluyor. Bu nedenle de Obama'ya artık Amerika'daki sıradan vatandaş her şeyi eline yüzüne bulaştırdığı gözüyle bakıyor ve demokratların bu politikası şu anda Amerikan kamuoyunda çok fazla rağbet görmedi. Ancak cumhuriyetçilerin bizim şimdiye kadar hep karşı çıktığımız savaşkan yani şahinlerin politikasıyla enteresandır. Türkiye'nin politikası şu an
örtüşüyor. Oraya geleceğiz ama hocam, yani Amerikan kamuoyundaki bu seçim sonuçlarındaki asıl faktör ne olmuştur? Dış politikadaki bu çekingen, etliye sütlüye karışmayan pozisyon mu? Yoksa içerideki ekonomik anlamdaki politikaların yetersizliği mi?
Her ikisini de söyleyebiliriz. Çünkü Obama...
Çünkü şu açıdan söylüyorum. Amerikan toplumunun dışarıda olup bitenle çok fazla ilgisi yok. Genelde evet. Ekonomik pencereden bakarak değerlendirmede bulunuyor.
Her ikisi de söylenebilir. Çünkü Amerikan toplumuna Obama bir söz vermişti. İşte sosyal güvenlik yasasını geçireceğini, yani homeless dediğimiz Amerika'da nüfusun %10 üzerinde bir miktarı, yani hiçbir geliri olmayan, yani 320 milyonluk bir ülkede 36 milyon kişi verilen ekmek karnesiyle yaşıyor. Yani onlara diyelim ki $10 $20 para verse belki alkol alır, alkoliktir adam ve açlıktan da ölürse Amerika'nın karizması çizilir diye şey kart veriyor.
Sağlık yani, karnesi gibi.
Sağlık karnesi gibi ekmek karnesi veriyor. Gidiyor işte oradaki bir hamburgerciden karnını doyurabiliyor ve sokakta yatıyor. Homeless diyorlar, evsizler diyor. Şimdi böyle bir kitlenin olduğu ülkede Obama onlara bir umut ışığıydı. Dedi ki ben sizin sosyal güvencenizi arttıracağım. İşte sizlere sağlık alanında, şu alanda, bu alanda bir takım iyileştirmeler yapacağım dedi. Ve bugüne kadar da hiç duymadıkları bir sözdü Amerikalıların. Fakat belli bir noktadan sonra cumhuriyetçiler şeyi kilitlediler, meclisi, ve bu yasalarda çıkacak para bizim cebimizden çıkacak dediler. Yani siz onlara vereceksiniz ama nereden vereceksiniz? Yani sonuçta Amerika'da bir pasta varsa o pastayı ta 1700 yıllardan beri yiyen bir ekip vardır. Neokonlar vardır, WASP dediğimiz beyaz Anglo-Sakson ve Protestan bir grup vardır. Her şeye sahiptir. Yani Yahudilerden de üsttedir onlar. Hep biz böyle hep Yahudi vesaire diyoruz ama o Yahudilerin de üstünde WASP dediğimiz bir grup vardır Amerika'da.
Evet.
Onlar bütün şirketlerin şunlara bunlara sahip olan. Ve onlar dedi ki yani siz bunu vereceksiniz ama bunun finansmanı bizden çıkacak. Dolayısıyla örtülü bir engelleme yaptılar ve Obama içeride verdiği mesajların büyük bir kısmını yerine getiremedi, vaatlerini. Oradan bir böyle
yara aldı, önemli.
Kararsız yani seçmenlerden yara aldı. Dış politikada da zaten biraz entelektüel birikimi olan, olaylara, dış dünyaya bakanlar da zaten politikasının çok faydalı olmadığını gördüm.
Şimdi kalan iki yıl süre içerisinde Obama'nın bir hayli sıkıntılı bir sürece girdiği söyleniyor. Yani Amerika'daki kullanılan ifadesiyle topal ördek pozisyonunda. Şimdi içerideki bölümüne değindiniz seçim sonuçlarının yansımalarına, ama biz seçim sonuçlarının dış politika zaviyesinden de muhtemel sonuçlarını değerlendirelim. Ama isterseniz bir topal ördek mevzunu açalım isterseniz.
Aslında o topal ördek yanlış tercüme ediliyor. O sürüden ayrılan ve avcıların hedefi olan ördek anlamındadır tam tercümesi.
Evet, yani siyasi anlamda da işte yani, siyasi geleceği bitmek üzere olan
artık
anlamına.
Artık avcıların hedefinde.
Evet, yetkileri kısıtlanmış o.
Sürü vesilesi. Gitmiş bu geride kalmış avcıların hedefi bu.
Evet, peki hocam şimdi ifade ettiğiniz gibi pek cumhuriyetçilerin farklı bir duruşu vardı dış politikada. Evet. Demokratlardan farklı olarak özellikle Suriye konusunda. Sadece mesela IŞİD'le mücadele edilmesi değil, aynı zamanda Esed rejiminde de
gitmesi konusunda
bir tavırları vardı.
Türkiye ile
bu konuda Obama'yı eleştiriyordu ve Türkiye ile örtüşen bir pozisyondaydı. Peki bundan sonra Amerika'nın dış politikasında böyle radikal bir değişiklik beklenebilir mi?
En azından bu Suriye konusunda Türkiye'nin tezlerini de savunan o cumhuriyetçilerden McCain senatör, uçuşa yasak bölge, bakın bugün hemen gündeme geldi, 36. paralelin kuzeyinde uçuşa yasak bölge veya güvenli bir bölgenin oluşturulması kapsamında. Bunun artık Amerika'da bir alıcısı olacak bu görüşün. Yani şimdiye kadar pek kulak ardı ediliyordu. Mesela Halep'in düşmekte olduğu feryadını Türkiye dile getirdi. Amerika da buna kulak verecektir. Çünkü artık kendi haline bıraktığında işlerin çok daha
sarpa saldı.
Sarpa sardı, içinden çıkılmaz hale geldi. Çünkü karşı taraf boş durmuyor. Mesela şu anda fiilen Suriye'de İran ve Hizbullah savaşıyor. Yani yoksa Suriye rejiminin o kadar bir gücü yok.
Mümkün değildi.
Mümkün değil bugüne kadar direnmiş olması da. Yani Rusya'dan alacağı Birleşmiş Milletler'deki veto yetkisine güvenerek İran'ın ve Hizbullah'ın da Lübnan Hizbullah'ının silahlı katkısıyla bugüne kadar Özgür Suriye ordusu yapayalnız bırakıldı. Türkiye'nin dışında vaat eden hiçbir ülke vaadini maalesef yerine getirmedi. Ve bir de şu anda Nusra ile IŞİD arasında da farkı bilmemiz gerekiyor. Nusra cephesinin de elinde bulunan yerler var. Şimdi Halep ile Türkiye arasında kalan bölgelerde Nusra'nın hakim olduğu yerler var. Afrin dediğimiz Kürtlerin o üç kantondan biri var. Dolayısıyla bu aradaki şeyleri IŞİD ele geçirdiği zaman bizim veya Özgür Suriye ordusuyla koridorumuzu Esed rejimi ilerlemeye başladı. O yardım koridoru ortadan kalkınca Halep'in düşmesi çok daha vahim sonuçlar doğuracaktır.
Evet,
gelecekte.
Evet.
Amerika bunu göze alacağını sanmıyorum.
Şimdi Türkiye açısından bir başka önemli beklenti de Ermenistan konusunda cumhuriyetçilerin daha farklı yerde durdukları dillendiriliyor. Peki bu açıdan da Türkiye'nin...
Şimdi dış politika öyle bir şeydir ki çok kaygan bir zemindir. Mesela cumhuriyetçilerin bu şahin tavrı Suriye politikasında Türkiye'ye bir takım alan açarken, menfaatine sonuçlar doğururken 1915 yılının 100. yıl dönümü olacaktır 2015 yılında. Ermeni diasporasının Amerika'daki faaliyetlerinin daha bir önünün açılacağı ve Türkiye'yi biraz daha sıkıştıracağı konusunda da hiç kuşku yok. Yani Ermenistan olayı konusunda ise bu seçimin sonuçları Türkiye'nin biraz ağrıyan başını biraz daha fazla artacaktır.
Evet. Peki bu Amerika'nın şimdi bir İran'la bir flörtü söz konusu. Cumhuriyetçiler burada da demokratlardan farklı düşünüyorlardı. Bu açılımın yani birazcık daha orada neokon etkisinden dolayı buna karşı, Obama'ya karşı muhalif bir söylem geliştiriyorlardı. Bundan sonraki süreçte ABD-İran flörtünde farklı bir tona geçilebilir mi? Yani
şimdi Obama sadece o renkler arasında ton farkı vardır. Bir de Amerika'nın büyük Orta Doğu projesine bakışı vardır. Dolayısıyla burada demokratların veya cumhuriyetçilerin iş başına gelmesi çok fazla bir şey değiştirmiyor. Mesela Amerika'nın Şiilerin önünü açması, Şia'nın Orta Doğu'da bu kadar geniş alan hakimiyeti kazanması veyahut da IŞİD, El-Nusra gibi Selefi Vahabi ekibin İslam dünyasında bu kadar güçlenmesi aslında Amerika'nın öyle sadece Obama politikasıyla açıklanacak bir şey değil.
Evet.
Amerika ve topyekun Batı dünyası İslam aleminin ana omurgası olan Sünni, o ana omurgaya darbe indirecek en önemli iki tehdittir. Önümüzdeki çeyrek yüzyıl içerisinde Şia ve bu Selefi ekipler bu Nijerya'dan Endonezya'ya kadar, hatta Türkistan'a kadar gelecek. Mesela yeni örgütün adının bir düşünelim, şeyde şu anda IŞİD'den sonra daha tehlikeli bir örgütün varlığından bahsediyorlar. Adı da Horasan. Ve liderlerine bakıyorsun, Kafkas kökenli.
Evet.
Bunlar Orta Asya'ya yönelik de bu tür planlar yaptığını gösteriyor. Ama şunu da ifade edelim ki Şahinler, yani Cumhuriyetçiler İran'dan çok fazla haz etmedikleri için Obama dönemindeki kadar olmayacaktır. Yani biraz o Şii Hilal'in Lübnan'a kadar gelip, yani İran, Irak, Suriye, Lübnan'a kadar ulaşmasını Cumhuriyetçilerin pek isteyeceği kanaatinde değilim.
Şimdi bu seçim sonuçlarına ilişkin yapılan değerlendirmelerde bir hususta Rusya-Amerikan ilişkileri, özellikle bu Ukrayna konusunda Cumhuriyetçiler Ukrayna'daki muhaliflerin silahlandırılmasını dahi dillendirilmişlerdi.
Evet.
Nasıl etkiler Rusya-Amerikan ilişkilerini özellikle bu Ukrayna noktayı nazarından
şöyle
bakıldığı zaman?
Şöyle ifade edelim. 2006'dan itibaren Putin IMF olan borcunu ödedikten sonra ilk Batı'ya amiyane tabirle posta koymasını bu Güney Osetya'da yaptı. Yani Amerika'ya da bütün Batı dünyasına da Güney Osetya'yı işgal ederek başladı. Şu an en sonunda Kırım'ı ilhak etti. Ve artık Putin o Sovyetlerin yıkılmasından sonra tıpkı eski Sovyet döneminde bir Amerika bir Rusya olduğu gibi birazcık diklenmeye başladı Batı'ya karşı. Fakat Amerika Putin'i çok fazla ürkütüp Çin'le birlikte olmasını istemiyor.
Evet.
Yani direkt buna masaya yumruğunu vurarak dize getirmek değil, daha sofistike ve Amerikanvari yöntemlerle yapıyor. Nedir Amerika'nın Rusya'ya karşı yaptırımları? Suudi Arabistan'a dedi ki petrol üretimini arttıracaksın. Gerekirse iki katına çıkaracaksın. Ve dikkat edin, 115 dolar olan petrol fiyatları 80 küsur dolarlara indi. Ve Allah'a şükür ki bundan Türkiye, şimdi bazen hiç ummadığınız yerden Allah kapılar açarmış insanlara. Mesela bu Suriye krizinde biz mültecilere 4 milyar doların üzerinde para sarf ettik. Bazı Allah dostları ifade ediyor ki siz o Suriyelileri muhacir kabul edin, siz ensar olun, onlara verdiğinizi Allah size kat verir. Gerçekten bu Suriye krizinden biz 4-5 milyar dolar zarar ettik.
Hocam, ben o konuya gelecektim, kalan vakitlerimizde petrol konusunu değerlendirelim diye. Benim baktığım araştırmaya göre yıllık 13.3 milyar dolarlık bir karı söz konusu olacak.
Türkiye'nin
petrol fiyatları bu seviyede gidecek.
Ödediğimiz fatura 50'nin düşmesi yönüyle.
Mevzuyu açtınız, o zaman buradan devam edelim isterseniz. İfade ettiğiniz gibi yani 115 dolarlardan 80 dolar, hatta bir ara altına da düştü 80 doların. Ekonomi haberlerinde bir numaralı gündem bu. Neden düşüyor peki hocam?
Şöyle düşüyor. Amerika ve Avrupa Birliği artık Rusya'nın ikide bir petrol ve gaz kartını kullanarak onları sıkıştırmasından bunalmış olsa gerek ki Körfez'deki müttefikleri vasıtasıyla üretimi arttırarak dünya piyasasına zaten dünya ekonomileri yavaşladı. Fakat siz bu yavaşlayan ekonomiye ihtiyaçtan %50 fazla ürün piyasaya sürdüğünüz zaman otomatikman fiyatlar düşüyor.
Arz talep meselesi.
Bu fiyatlar düşünce bu işten en çok zarar görecek olan iki tane ülke vardır. İran ve
Suudi Arabistan.
İran ve Rusya. Suudi Arabistan o kadar zarar görmez. Şöyle ki Suudi Arabistan'da Kuveyt'te bir varil petrolün çıkarım maliyeti $1'sa Rusya'da $20'dır. Yani Kanada'da öyledir. Yani onlar daha derinden daha büyük masraflarla.
Fakat, İran'da aynı konumda mı?
İran ise Rusya'ya göre biraz daha avantajlı ama İran'ın da
Suudi Arabistan kadar avantajlı değil.
Evet, İran'ın ise petrol ve gazın dışında herhangi bir enstrümanı yok elinde ve onun elindeki bütün şeyleri dünyaya karşı kozları şimdi düşünün ki onların da bir sağlık, bayındırlık bir takım planları, projeleri var. Şimdi siz 500 milyarlık bir bütçe hesap ediyorsunuz. Hesap geliyor 300 milyar. Geri kalan 200 milyarı bulamadığınız için bir takım hizmetleri eksik vereceksiniz ve halk nezdinde memnuniyetsizlik artacak. İşte hiçbir idareci de bunu göze alamayacağı için ne yapıyor? Bir şekilde uzlaşma yoluna gidiyor. Yani Amerika'nın buradaki amacı şu. Yani ben seni silahla, tehditle seni böyle korkutup Çin'in kucağına atmak yerine daha kibar yolla Orta Doğu'daki müttefik dost ülkeler Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri vasıtasıyla üretimi arttırıp piyasayı düşürüp ondan sonra onları bazı noktalarda kol bükmeye mecbur ediyor. Çünkü Amerika'nın sanıldığının aksine şu anda kaya gazı rezervlerini bulmasından sonra dünyadan alabileceği petrola çok fazla ihtiyacı yok Amerika'nın. Yani Texas, Alaska bölgesi başta olmak üzere çıkardığı petroller bir de bu kaya gazı teknolojisini geliştirdikten sonra gerçi Amerika dünyanın en büyük tüketicisi ama yani fiyatların yükselmesi onu çok fazla zorlamayacak.
Evet.
Alıcı olan ülkelere mesela Japon ekonomisine, Kore ekonomisine, Alman ekonomisine, Türk ekonomisine büyük katkısı olacak. Bu da Amerika'nın müttefiklerinin biraz daha elinin güçlenmesi demektir.
Hocam kalan 2-3 dakika içerisinde bir üçüncü konuya daha değineceğimizi baştan ifade etmedim. Üç konu dedim ama ABD'deki ara seçimleri, petrol
ürünündeki
fiyatları ve ardından transatlantik serbest bölge anlaşması söz konusu Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bu 2013 tarihinde itibaren görüşmeler devam ediyor. Bu anlaşmadan en çok etkilenecek ülkelerin başında Türkiye'nin geldiği ifade ediliyor.
Evet.
Türkiye dahil edilmezse bir şekilde Avrupa Birliği'ndeki işte bu anlaşmanın içerisine dahil edilmezse önemli bir ekonomik anlamda zararı söz konusu olacağı ifade ediliyor. Birazcık açar mısınız hocam bu Transatlantik Serbest Bölge Anlaşması ve muhtemel sonuçlarını?
Şimdi Gümrük Birliği Anlaşması'nı Batı Avrupa, Avrupa Birliği ile Amerika'nın yapmasının ana hedefi Çin'e karşı safları sıklaştırmak.
Evet.
Yani bizimle alakası yok normalde. Yani biz dolaylı etkileniyoruz. Yani Kuzey Amerika Birleşik Devletleri Kanada ile NAFTA'yı kurdu. Bu yetmedi. 28 Avrupa Birliği bir araya geldi. Bu da yetmedi. Çin'e karşı bu defa Kuzey Amerika Ekonomik İşbirliği NAFTA ve Avrupa Birliği güçlerini birleştiriyor. Gümrük Birliği'ne giriyor ki Çin mallarına karşı kendi yerli üretimlerini koruyabilmek. Fakat bu arada Türkiye gibi Avrupa Birliği'ne Gümrük Birliği ile bağ olan bir ülke eğer bu antlaşmada Türkiye tavrını koymasa ne olur? Şimdi Amerikan malları Avrupa Birliği pazarına gümrüksüz gireceği için oradan da Türkiye'ye gümrüksüz girecek. Fakat Türk malları Amerika Birleşik Devletleri'ne
gümrüksüz giremeyecek.
Ve hesaplamalara göre yaklaşık yıllık 3 milyar dolarlık Türkiye'nin bu işten zararı olacak. Bir diğer konu Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 150 milyar euroluk yıllık bir ticaret hacmi var. Yani %45 biz ihracat yapıyoruz Avrupa Birliği'ne. %55 de ithalat yapıyoruz. Fakat bu Gümrük Birliği Amerika'yla da olunca Türkiye'nin bu Avrupa Birliği ile olan ihracat ithalat dengesi de bozulacak. Bu da Türkiye ekonomisini olumsuz etkileyeceği için Türkiye tavrını koyuyor. Diyor ki sadece bir tek oraya bir cümle ekleyeceksiniz. Yani bu antlaşma gümrük birliğine üye olan ülkelerde direkt kapsar. Yani bu ifadeyi kullandığı zaman Türkiye'nin 2-3 milyar dolarlık zararının önüne geçilmiş olacak. Evet. Yani Türkiye burada %100 haklı. Sesini çıkardığı zaman da muhtemelen bir şeyler kapabilir. Çünkü yani olay yanlış anlaşılmasın. Yani Avrupa ile Amerika bir araya gelmiş Türkiye'nin aleyhine bir şeyler yapıyor değil. Hedef Çin'e karşı kendilerini korumaya çalışıyorlar. Bu arada bu hengamede biz zarar göreceğiz ve Türkiye haklı olarak sesini yükseltiyor. Diyor ki bakın bu ibareyi koymazsanız benim şu kadar zararım olur. Bu defa ben de
gümrük birliğine anlaşmasını askıya alırım.
Ve dolayısıyla işler hepten içinden çıkılmaz olur.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Vakit hızlı ilerliyor. Programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sevgili dinleyenler, Bir Dünya Gündemi programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın.
Hayırlı akşamlar.